Ayrım 18. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 204. Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Sanık Mehmet Haberal video konferans yoluyla tekrar huzura alındı. Bu arada bir kısım sanıklar müdafileri, avukat Bülent Vural'la avukat Aydın Metin'in de geldikleri görülmekte huzurdaki yerlerine alındı. Mahkeme başkanı, efendim söz istemiştiniz. Sanık Ahmet Tuncay Özkan söz istedi, verildi. Evet efendim, bazı yerlerde adım, bazı yerlerde adım geçtiği için hem soru sormak hem birkaç açıklama yapmak gereği hissettim. Bunlardan bir tanesi Sayın Özesen'in sorusu sırasında 30. klasör, 6. CD, 415. bölüm, 121. sayfada Sayın Haberal'dan ele geçirildiği söylenen 160 ile numaralandırılmış yeni bir Türkiye için yeni bir siyaset ve bir oluşuma ilk adım ibaresiyle başlayan 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 27.08.2001 tarihli Mehmet Haberal müracaat sahibi ibaresiyle son bulan bilgisayar doküman içeriğinde diye sayılan bazı şeyler var. Burada temel birkaç tane hata var. Savcılık makamı da bana yardımcı olursa bu konuyu sorularla hem açmak ve bunu nihayete kavuşturmak istiyorum. Birinci paragrafta hemen içerikte denildiğinde göre bu dokümanın yazılı içeriği kastediliyor herhalde. Bu Mutlu Ekizoğlu'nun raporlarından bir tanesi. Sayın savcılık açıklama getirirse ben şöyle biliyorum, yakından takip ettiğim için biliyorum, siyaseti takip ettiğim için biliyorum. İçinde olduğum için biliyorum. Yeni bir Türkiye için yeni bir Türkiye için yeni bir siyaset, bir oluşuma ilk adım başlıklı Yaşar Nuri Öztürk ve Yaşar Okuyan imzalı siyasi içerikli bildiri. Bu bildiri 2001 tarihli bir bildiri değildir. Bu bildiri 2008 Ocak veya Şubat ayında yayımlanmış, yapılmış bir bildiridir ve kamuoyuna açıklanmış. Bildiri Halkın Yükselişi Partisi adına iki eş başkanın siyasete yeni davetle ilgili bildirisidir. Bu 2001 tarih numarasıyla burada nasıl yer almıştır? İddianameye nasıl konulmuştur? Bununla ilgili birinci açıklama istiyorum. İkincisi de efendim, Milli Egemenlik Hareketi imzalı bildiri 11 ve 22 arasında numaralandırılmış deniliyor ve burada isimler sayılıyor. Örneğin Doğu Perinçek, Anıl Çeçen, Emin Gürses, Erol Manisalı, Güler Kömürcü, Hurşit Tolon, Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Mustafa Özbek, Sabih Kanadoğlu, Şener Eruygur, Tuncer Kılınç, Vedat Yenerer, Yaşar Hacı Salihoğlu, Tuncay Özkan, Ümit Özdağ. Ben bu toplantının 2008 yılında yapıldığını, 14 Ocak 2008 yılında yapıldığını biliyorum. Doğru mudur acaba kastedilen şey? Profesör Haberal: doğru. Tuncay Özkan: bu toplantıda ben bulunmadım. Örneğin ben yer almadım. Benim yer almadığıma dair bilgi benim iddianame bölümlerinde de yer almaktadır. Ancak burada Sayın Mehmet Haberal sanki bu insanlarla birlikte böyle bir toplantıya katılmış, ben de orada yer almışım gibi gösterilmektedir ve bunun tarihi 14 Ocak 2008'dir. Ama iddianame eklerine bu 2001 tarihli bir belge olarak konulmuştur. 2008 tarihinde yapılan Halkın Yükselişi Partisi'nin yaptığı açıklamayla, kamuoyuna açık basın açıklamasıyla 2008 tarihinde 14 Ocak 2008 tarihinde yapılan Milli Egemenlik Hareketi davetiyesinin burada 2001 tarihle gösterilmesinin özel bir sebebi var mıdır? Bunların hepsi toplanarak neden bir paragrafta, sanki hepsi bir anda yapılmış gibi iddia makamı tarafından buraya konulmuştur? İddia makamı bu konuda bir açıklama yaparsa bununla ilgili ben de ek açıklamada bulunmak istiyorum. İkincisi de Sayın Haşıloğlu'nun Mesut Özcan ve benim aramda geçen bir telefon konuşmasında kardeşim diye, tapenin yüzü soğuktur, yani biz burada tapeler üzerine konuşuyoruz ama telefon sıcak bir şeydir, ses iletir. Tape okumadır, tapenin yüzü soğuktur. Orada Mesut'un kardeşim dediği kişi benim. Sayın Haberal bildiğim kadarıyla Mesut Özcan'la tanışmamaktadır. Mesut Özcan benim dostumdur, benim doktorumdur aynı zamanda. Mesut Özcan benimle konuşmaktadır ve kardeşim dediği kişi de sorunlarımın hallolmayacağını konusunda merak ettiği şey de bana dönüktür efendim. Onu açıklamak istedim. Ancak iddia makamı bu 2008 tarihli toplantı tarih bildirgesinin ve 2008 tarihli Halkın Yükselişi Partisi yeni siyaset başlıklı bildirgesini niçin 2001 tarihli göstermek ihtiyacını hissetmiştir? Ve bunların hepsi niçin toplanarak, pek çok farklı şeyler bir paragrafta toplanarak bir başka anlam yaratılmaya çalışılmıştır? Buna yanıt verirse efendim, bunun üzerine ben de açıklama yapmak istiyorum. Sanık müdafileri savunmalarında, Profesör Haberal: öncelikle hastane şartlarında onlardan başlayalım. Avukat Hanım, Avukat Helvacı: Sayın Başkanım, ben sadece çapraz sorgu ile ilgili kısa bir beyanda bulunmak istiyorum, müsaade ederseniz. Sayın Başkanım, değerli üyeler, Sayın İddia Makamı, müvekkilimin çapraz sorgusu tamamlandı. Ben çapraz sorguda bilhassa Sayın Mahkemeniz üyeleri Sayın Özese ve Haşiloğlu'nun yöneltmiş olduğu sorulardaki bazı usule aykırılıkları belirtmek istiyorum. Birincisi, ceza muhakemesi kanununun 206. maddesinde hüküm ancak iddianamede gösterilen fiil ve fail hakkında verilir. Ceza muhakemelerinin 176. maddesinde ise iddianamenin sanığa tebliğ edileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak bilhassa Ümit Sayın, Abdülkadir Sorgun, Ali Vural, Engin Ak şeklindeki yöneltilen sorularda huzurunuzda görülmekte olan davanın iddianamesinde yer almayan, birleşen 3. iddianame ve 2. iddianamede yer almayan, birinci iddianame ya da bilemediğimiz iddianamelerden çeşitli sorular yöneltilmiştir. Bu adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir. Bu hususu sayın mahkemenizin dikkatine arz etmek istiyorum. İkinci olarak, Yalçın Küçük'ün evinden elde edilen Aydınlar Bildirgesi isimli bir belgeye atıfta bulunarak Hüsnü Göksel'in evinin örgüt evi olduğu ve müvekkilimin aracının da örgüt işlerinde kullanıldığının Yalçın Küçük'ten elde edilen dijital verilerden elde edildiği belirtilerek soru yöneltilmiştir. Eğer amaç maddi gerçeğe ulaşmaksa iddianamenin 213. sayfasında Yalçın Küçük'ten elde edilen dijital verilerin içeriği birebir aynen yer almaktadır. Ve burada biz Hüsnü Göksel'in evine zaman zaman şaka yollu örgüt evi derdik, şaka yollu örgüt işlerinde kullanırdık tabirini bizzat Yalçın Küçük'ün kendi dijital verilerinde vardır. Lütfen bu soru sorulduğu zaman bu şaka yollu tabiri de kullanılsaydı zaten bu sorunun sorulmasına gerek olmayacağı da ortaya çıkacaktı. Üçüncüsü efendim, ordu göreve pankartının açıldığı sırada müvekkilimiz bu Anıtkabir'deki Cumhuriyete saygı mitinginden ayrıldığını, bir ameliyata katıldığını açıkça beyan etmiştir. Ve bu pankartın açılması sırasında orada olmadığını ve açılacağından da haberinin olmadığını, hiç müdahil olmadığını belirtmiştir. Bugün kendisine şöyle bir soru yöneltildi. Böyle bir pankart açılmasına rağmen Başkent Üniversitesi olarak ne yaptınız? Müvekkilimizin zaten olayla irtibatta hiçbir yönü yok. Olay sırasında orada değil. Kaldı ki bu mitingin hemen akabinde YÖK Başkanı Kemal Gürüz basına açıklama yaparak bu olay bir provokasyondur. Yapılanların üniversite ile de hiçbir bağlantısı yoktur. Bunları kınıyoruz diye bizzat YÖK Başkanı açıklama yaptığından Başkent Üniversitesi adına yeni bir açıklamanın yapılmasına da gerek yoktur. Çünkü müvekkilimin orada bulunma sebebinin Cumhuriyete saygı çerçevesinde YÖK tarafından belirlenen usulle oraya bir çelenk koyup ayrıldığını belirtmiştir. Kaldı ki biz bu iddianamenin açıklanmasından önce emniyette yöneltilen soru üzerine bu konuyu araştırdık. Pankart açanlar dahi Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde beraat etmişlerdir ve bu karar kesinleşmiştir. Bunu da sayın mahkemenizin dosyasına takdim ettik. Bu noktada efendim benim belirtmek istediğim hususlar bunlar. Şu da çok önemli. Tam olarak bu Ümit Sayın'dan, Ümit Sayın'la Mehmet Perinçek arasında cereyan eden bir e-mail'den bahsettiniz. Anladığım kadarıyla bu da Hikmet Çiçek'ten elde edilen bir flash bellekte yer alıyor ve iddianamede bizim örgütsel irtibat diye adlandırılan bölümde, yani 202 ve 215. sayfalarda yer almayan bir konudur. Bunun da soru olarak yöneltilmesi hukuka uygun değildir. Ancak müvekkilim saklayacağı hiçbir şey olmadığı için ve hukuki olmamasına rağmen tüm bu soruları da içtenlikle cevaplandırmıştır. Çekineceği hiçbir şey olmadığını da ortaya koymuştur. Teşekkür ederim efendim. Mahkeme Başkanı. Avukat Hanım, bir beyanınız olacak mı? Avukat Helvacı. Efendim, Sayın Mahkeme Başkanı. Avukat, diğer avukat hanımın, diğer avukat hanımın bir beyanı olacak mı? Avukat Helvacı. Efendim, biz müvekkilimizin savunmasına yönelik beyanları Profesör Doktor Köksal Bayraktar'ın yapmasından sonra gerekirse açıklamada bulunacağız. Öncelikle Sayın Bayraktar'ın savunmasını yapmasını talep ediyoruz efendim. Mahkeme Başkanı. Öne geçmek istemediler. Yani öne geçmek istemediler. Size öncelik verdiler demek ki. Buyurun. Sanık Mehmet Haberal müdafiye Avukat Köksal Bayraktar söz istedi, verildi. Sayın Başkanım, değerli üyeler ve Sayın İddia Makamı. Efendim, biz 5 Nisan 2010 tarihli dün itibariyle değerli meslektaşlarımla beraber hazırladığımız 72 sayfa tutan ve aynı zamanda ekleri de olan geniş bir savunma ve tahliye dilekçemizi yüksek makamınıza arz ettik. Bugün tabidir ki konuşmanda 72 sayfa gibi uzunca bir hacmi içinde bulunduran bu dilekçemi aynen size aktaracak değilim. Ama bazı önemli noktaları huzurunuza getirmek istiyorum. Öncelikle durum şudur. Sayın Başkanım ve değerli üyeler, biz bu davanın birinci bölümü açıldıktan bir süre sonra... Mahkeme Başkanı. Efendim, müvekkiliniz duymuyor sizi. Lütfen biraz daha yaklaştırın. Avukat Bayraktar. Evet, peki efendim. Biz bu davanın açılmasından bir süre sonra sayın mahkemenizin bir arama kararı ile konuya muttali olduk. Bu arama kararında bizim terör örgütüne üye olmak ve örgüt faaliyetlerinde bulunmak şeklinde tam olarak 314. maddenin ikinci fıkrasına girebilen bir niteleme vardı. Sayın mahkemenizin arama kararından sonra Ankara'da müvekkilimizin evine, üniversiteye ve iş yerine, hastaneye ve aynı zamanda televizyona gelen 8 ayrı yerde arama yapıldıktan sonra anında yakalama ve aynı zamanda gözaltına alma kararları hakim kararı olmaksızın sanıyoruz. Savcıya sadece iddia makamına, sadece telefonla bildirilerek biz İstanbul'a getirildik. Ve İstanbul'a getirildikten 4 gün sonra bizimle ilgili itham değişerek 314. maddenin 1. fıkrası ortaya konuldu. Buna göre biz terör örgütü kurmak ve yönetmekten suçlandık. Bu bir çeşit savcılığa aynı savcılığın aynı zamanda tutuklamaya sevk kararıydı ve bize yönelik olan ithamı daha da ağırlaştırıyordu. Ama aradan 4 ay geçtikten sonra iddianamede 314. maddenin 1. fıkrasıyla birlikte 311 ve 312. maddelerden de bizim hakkımızda ithamların olduğunu öğrendik. Şimdi 2 günden bu yana ve bugüne kadar birleştirilen 2. ve 3. iddianamelerle yapılan yargılamalarda şunu tespit ediyoruz ki gerek okunan ifadelerde gerek çapraz sorguda 2 gün boyunca yapılan yargılamalarda verilen sayın hakimler ve sayın iddia makamı tarafından okunan bir takım delillerde şunu görüyoruz ki sayın başkanım 311, 312 ve 314. maddenin 1. fıkrası ve 2. fıkraları ile ilgili olarak bizimle ilgili hiçbir belirleme yok. Hiçbir kanıt yok, hiçbir delil yok. Çünkü bu konuşmanın ikinci bölümünde size arz edeceğimiz gibi sayın başkanım, bunu ortaya koyacağım gibi burada her üç maddedeki ithamlar kolay kolay meydana gelebilecek ve kanıtları da hemen belirgin bir şekilde ortaya çıkması gereken kanıtlardır. Çünkü şu anda biz TCK'nın en ağır maddeleri ile karşı karşıya bulunuyoruz. Ancak bildiğiniz gibi bunu çok iyi takdir edersiniz. Her savunma müvekkile ilgili bir takım belirlemelerle başlar. Müvekkilim de dün kendisini tanıttı, anlattı ve bir takım özelliklerinden bahsetti. Ama bu özellikleri yeniden artık tekrar etmeme benim gerek yok. Ancak bazı şeyler söylemek istiyorum. Hep kendileri ifade ettiler. Son derece önemlidir bu. Müvekkilim ki özellikle dün bunu ortaya koymuştur. Müvekkilim Karadeniz'in bir köyünde yetişmesini hiçbir zaman unutmamış. Odun ateşinde çalıştığı günleri, mum ışığında çalıştığı günleri hiçbir zaman unutmamış. Ve bu çalışmalarının sonucunda bugün lazer ışınlarıyla ameliyat etmesinin övüncü ve geldiği bu günleri, yani ışıklı günleri Türk toplumuna yeniden iade etme çabasından başka gayesi olan bir kişi değil. Müvekkilim hepimiz gibi Anadolu'nun bunu söyleyeyim. Romanlarda falan geçer, Türk filmlerinde geçer ama bu doğrudur. Anadolu'nun gerçekten bağrından kopmuş, Karadeniz'in kimsenin tanımadığı fakir bir köyünden yetişmiş, bugün dünya çapında bir operatör olmuş olan bir kişidir ve dolayısıyla yaptığı hareketler, lütfen bunu böyle yorumlayalım, yaptığı hareketler ve içine girmiş olduğu etkinlikler sadece ve sadece topluma bir şeyler kazandırma içgüdüsünden başka bir şey değildir. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Şayet bugün Türk tıp tarihinin bir ansiklopedisi yazılsa, Mehmet Haberal en başa ismi geçecek insanlardan biridir. Başka bir ifade ile ortaya koymak istiyorum. Mehmet Haberal olmasaydı ya da bundan sonra Mehmet Haberal olmasaydı herhalde tıp Türk tarihi ansiklopedileri çok zayıf ve çok cılız kalırdı. Bunu açıkça ifade edeyim. Şimdi efendim biz dedik ki müvekkilimiz şu tarihte şurada doğmuştur, şudur, budur. Bunların üzerinde gayet tabii durmayacağım, gerek yok bu ilerlemiş saatte. Yalnız şunu söyleyeceğim. Müvekkilimiz 1944'te doğduktan sonra 38 yaşında profesör olmuştur. Yani kürsülerde bulunan sizlerin yaşınızdan daha küçük durumda, yaşta profesör olmuş bir insandır. Ben 40 yaşında profesör oldum. Dolayısıyla çalışma şevkini, dolayısıyla memlekete bir şeyler getirme azmini lütfen ortaya koyalım. Hep söyledik, böbrek nakli yapmıştır, karaciğer nakli yapmıştır. Bunların hepsi doğrudur ve ayrıntılara da girmeye gerek yok. Ama övünçle belirtilmesi gereken bir şey var. Böbrek nakli yapabilir bir insan. Bugün herkes yapıyor ama karaciğer naklini yapan dünyadaki ilk hekim olma özelliği nedir? Ben doktoramı hekimin sorumluluğu üzerinde yaptığım için bu konuyu biliyorum. Pankreas, kalp ve karaciğer bunlar vücuttaki 3 tek organdır. Dolayısıyla bu tek organın tek organların transplantasyonu yapılmazdı 1980'e kadar. Karaciğeri ilk defa parçalayıp transplantasyonu yapan, bölüp transplantasyonu yapan ve bölünmüş karaciğerden ikinci bir karaciğeri başka bir insanın vücudunda üreten kimse Mehmet Haberal'dır. Ayrıca Mehmet Haberal'ın çok büyük bir buluşu var. Kadavralarda 12 saat bekletilen böbreği 111 saate çıkarmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? 12 saat ne demektir? 111 saat ne demektir? İstanbul'da vefat eden bir kişinin böbreği daha önce Kars'a götürülemezdi. Mardin'e götürülemezdi. Bugün götürülebiliyor. Aynı şekilde Münih'te ölen bir Türk'ün ailesi böbreği bugün Türkiye'ye, bugün Adana'ya götürebiliyor. Bütün bunlar Mehmet Haberal sayesinde olmuştur. Evet, Mehmet Haberal'ın bir takım uluslararası alanda büyük başarıları var. Onların da önemi yok ama dünyada bugün önemli sayılan 9 büyük tıp ödülü müvekkilimize verilmiştir. 3 fahri doktora almıştır. Yabancı ülkelerdeki 3 üniversitede bugün konuk profesörlüğü vardır. İstediği zaman bu ülkelere gidip oralarda da profesörlük yapabilir. İşte bu nitelikteki insanı biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devirmeye ve görevini cebren yapmamaya teşebbüs etmeyi, ideal olarak edinmiş ya da bunu amaçlamış olan bir örgütün üyesi ya da kurucusu olarak kabul ediyoruz ki, bu kabul edilebilir bir durum değildir. Tabidir ki kendileri de söyledi, ben de tekrar burada söylüyorum. Önemi var burada bazı rakamların. Gene önemi var Sayın Başkanım ve değerli üyeler. Başkent Üniversitesi kurulduktan sonra bugün 11 fakülte, 7 enstitü, 6 meslek yüksek okulu var. 14 diyaliz merkezi var. 10 hastanesi var. Buralarda çalışan personel sayısı 7615. Buralarda okuyan öğrenci sayısı 9187. Ama geçen senenin sayılarını müsaade ederseniz vermek istiyorum. Başkent Üniversitesi'nin Türkiye'deki mevcut 10 hastanesine ve 10 diyaliz merkezine yatan hasta sayısı 1.890.000 ve buralarda ameliyat olan insan sayısı 55.800 küsur. Evet, böyle bir organizasyonun başında bulunan bir insanı bir yıldan beri tutuklu olarak bu toplum ya da tutuklamak daha doğrusu çok ağır bir işlem oluyor. Bunu da açıkça ifade etmek gerekir. Şimdi efendim, gerek soruşturma safhasında, gerekse bugünkü gerekse kovuşturma safhasında arama kararlarıyla ilgili ve diğer yönlerle ilgili, gözaltına almayla ilgili, ifadesinin alınmasıyla ilgili bir takım hatalar var. Önemli usul hataları var. Bu usulî hataları savunma olarak söylemek zorundayız. Bunlar bizim savunmamızın bir parçasını, önemli bir parçasını oluşturuyor. Bakınız efendim, arama kararı 12 Nisan 2009'da verilmiş. Hemen bu arama kararı sayın mahkemenizin verdiği karar. Bu mahkeme, bu karara dayanan Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri 7 ayrı 8 ayrı yere gelmişler ve 13 Nisan gününde aramayla birlikte ilginçtir yakalamışlar. Şimdi bir insanın yakalanması, ceza muhakemesi kanununa bakıyoruz. Eğer suçu işlemekte ise ilgili kişi, kaçma ihtimali varsa veya kimliği tespit edilemiyorsa, ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama kararı verilir. Ve bunun yakalama kararını evet emniyet müstacel hallerde ve yapabilir. Ama esas savcılık bu kararı verir. Yakalama kararı olmamasına rağmen biz ev arama tutanağında arama virgül yakalama virgül el koyma terimlerinin anında geçtiğini görüyoruz. Bu, tekrar ediyorum, CMK'nın 90. maddesine aykırılıktır. Ayrıca gene aynı günde, yani 13 Nisan günü müvekkilimiz bu terimi aynen kullanayım, tıpkı bir mücrim gibi eski, şimdi bir süre önce şimdi şüpheli deniyor, suçlu gibi uçakla Ankara'dan apar topar İstanbul'a getirilmiştir ve gözaltına alınmıştır. Oysa gene CMK'nın 91. maddesine göre gözaltına alınması için bir kişinin zorunluluğun olması lazım. Zorunluluk yok ki, veya suçun işlenmesini düşündürecek emarelerin olması lazım. Bu da yok ki. Dolayısıyla 90 ve 91. maddelerinin ihlali o kadar ağır olmuştur ki aynı tarihlerde Ankara'da olan saygıdeğer meslektaşlarımız 91. maddenin 4. fıkrasını işletmemişlerdir. Yani ilgili yargı mercilerine anında haber verememişlerdir. Müvekkilimiz bu birinci yön, ikinci hatalı yön. Bunu dün de size arz ettim Sayın Başkanım. Şimdi müvekkilimiz 3 gün, gece, gündüz, sosyal, içinde bulunduğu sosyal ve mesleki şartları dünden itibaren huzurlarınıza getirdi. Ama müvekkilimiz emniyette 13 Nisan gününden başlayarak 16 Nisan gününe kadar tutulmuştur ve burada ifadesinin alınması 16 Nisan günü başlamıştır. 16 Nisan günü saat 12.45'te başlamıştır. İfadesinin alınması ve ifadesinin bitişi bir gün sonra sabah saat 5.30'da olmuştur. Yani müvekkilimiz tabidir ki bir takım yerlere gidip gelmeler, Aksaray'dan buraya şeye getirmeler, Beşiktaş'a ama 3 ayrı makam önünde verdiği ifadenin toplamı 16 saat 45 dakika sürmüştür. Efendim 66 yaşındaki bir kimse 16 saat 45 dakika daha önceki günlerde de uykusuzluğunu hesaba katmıyoruz ama 16 saat 45 dakika aralıksız tutulmuştur. CMK'nın 148. maddesinin 1. fıkrasında yer alan yorma tamamen bu şekilde gerçekleşmiştir. Dün müvekkilim söyledi ve ben önceki tarihlerde gene bu şekilde yaptığım konuşmalardan birinde, tahliyelerden birinde bunu arz ettim. Ama tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu mahkeme aynı zamanda tarih önünde bir mahkemedir. Bunu bizim ifade etmemiz lazım. Bunu yaşayanlardan biri çünkü benim. Beşiktaş Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı Odası, ortamızda hocamız Mehmet Haberal, bir tarafta ben, diğer tarafta Dilek Helvacı. Hocanın yanında biz ifadesinin alınmasında bulunuyoruz. İfadeyi alan Zekeriya Özdür. Gece saat 12 olduğu için zaman zaman uykusu gelmektedir. Başı önüne düşmektedir. Hatta hocamız demiştir ki, efendim pencereleri açalım, soğuk hava nispeten iyi gelir, uykunuz açılabilir. Bu mizahi bir olay, önemi yok ama önemi şu, ifade alınırken Cumhuriyet Savcısı Kasım İlimoğlu odaya girmiş, ifade alınmaktadır ve demiştir ki şu televizyon Mehmet Haberal'ın tutuklandığını yazıyor ya da söylüyor, bu ne biçim şey? Ve biz savunma yapamamanın bir çareliği içinde neye uğradığımızı şaşırdık. Ve bu arada daha sonra savunma veyahut da ifade süratle bitirildi ve Zekeriya Öz tarihsel nitelikte ikinci bir sözü söyledi. Savunmayı inanılmaz şekilde yerle bir edercesine dedi ki, hakimi yormayalım, hakim de bir insandır. Dolayısıyla ifadenizi çabuk verin. Sayın Başkanım, değerli üyeler, eğer 21. yüzyılda yaşıyorsak, biraz önce meslektaşım söyledi, eğer adil yargılanma ilkesine biz güveniyor ve bağlanıyorsak bunların olmaması lazım. Ve o sabah saat 5.30'da ancak ifademiz hakim önünde alınabildi ve bütün çırpınmalarımıza rağmen, çünkü 314'e 2, 314'e 1'e çevrilmişti ve birkaç kelime söyleyebildik ve hocamız, müvekkilimiz maalesef o sırada tutuklandı. Şimdi bu vahim giriş başka noktaları da birlikte getiriyor. Bütün bunları birleştirerek, çünkü bir şey söyleyeceğim efendim, o da şudur. Ankara'daki aramada üçüncü nokta, Ankara'daki aramada hocamızın iş yerinde, hastanede ve üniversite rektörlüğündeki bilgisayarları, bilgisayar programı, bilgisayar kütüğü bir anda alınmış ve götürülmüştür. Şimdi biz CMK'ya bakıyoruz. 134. madde, eğer bilgisayar ve bilgisayar programı şifreye bağlıysa bilgisayar götürüdür. Oysa hiçbir bilgisayar, hocayla ilgili hiçbir bilgisayar şifreli değil ama buna rağmen götürülmüşlerdir. Götürmekle kalmamışlardır. İmaj tabir edilen bunların kopyaları bugüne kadar da verilmemiştir. Bunu açıkça ifade etmekte yarar görüyoruz Sayın Başkanım ve değerli üyeler. Bunun ötesinde şunu ifade etmek istiyorum. Tabidir ki bu durum hem 134'e hem 134'e 2'ye, 134, 3 ve 4'e de aykırıdır. Şimdi hep söyledik bunu. Çok kısa geçeceğim. Ama dün maalesef iddia makamı telefon dinlemelerinde kısmen hukuka uygun olduğunu belirtti. Hayır, yanılıyorlar. Şöyle, bunu tekrar tekrar açıklamamız lazım. Telefon dinlemelerinde de kanuna aykırılık var. Şöyle, dinlemeyle ilgili hakim kararı hocamızın sahip olduğu cep telefonuna aittir. Diğer hiçbir telefon, ki burada da bu konuda da yazı getirdik ve dosyaya bunu koyduk, hiçbir telefonuna yönelik arama kararı yoktur. Şimdi şöyle oluyor, biliyorsunuz, telefonlarda konferans usulü var. Başka bir telefon size bağlanıyor. Dolayısıyla şimdi dinleme kararı olan cep telefonuna hiçbir kayıt, hiçbir konuşma gelmemesine rağmen dinleme kararı olmayan diğer telefonlar cep telefonuna konferansa bağlandığı için, çünkü dinlemekten falan, dinlenmekten bizim haberimiz yok, otomatik olarak onlar da dinlenmiştir. Dolayısıyla dün sayın meslektaşım Helvacı'nın söylediği gibi, eğer ne bileyim 40 telefon dinlemesi varsa bunun 25'i ya da 30'u dinleme kararı olmayan telefon konuşmalarıdır. Dolayısıyla dinleme kararları olmayan bu telefon konuşmalarına itibar edilmesi mümkün değildir. Ve bu durum CMK'nın 135. maddesine de aykırılık teşkil etmektedir. Bir husus daha var, bu biraz da doktrinal bir görüş. Bunu ortaya koymamızda yarar var, o da şudur efendim. Bir yargıç ve savcı yetkili ve görevli olduğu adli kaza içerisinde yetkilerini ve görevini yerine getirir. Oysa biz şunu görüyoruz. Sayın mahkemeniz arama kararı vermiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü bunu icra ediyor. Acaba sayın mahkemeniz Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli mahkemeye bu arama kararını bildirip talimat ile bunu aldıramaz mıydı? Dolayısıyla Ankara'daki bütün yapılan işlemler sizin İstanbul'daki mahkemelerin görev ve yetki alanı dışına geçmektedir. Bunu ifade edelim. Aramalarda başka bir husus daha var. O da şudur. 9 ayrı yerde arama yapılmış. Bu huzurunuzda yapılan çok güzel bir şekilde de ortaya konuldu. Çapraz sorguda da ortaya konuldu ve ifade edildi. Şimdi hocanın özellikle hastanesinde ve üniversite odasında, rektörlükte ve televizyondaki arama sonucu elde edilen ve delil olduğu ileri sürülen eşya, başka şahıslara ait olan eşyalar niteliğini de taşımaktadır. Çünkü emniyet mensupları hiçbir titizlik göstermeden televizyondaki odalara girmişler ki televizyon 10 bin metrekaredir. Bu televizyonda 6 stüdyo vardır. Bu televizyonda 250 personel çalışmaktadır. Bunların hepsinin özel çekmeceleri darmadağın edilmiş ve eşya aranmıştır. Şimdi bunlar Mehmet Haberal'a ait eşya değildir ki, ama Mehmet Haberal'a ait olmayan bir takım delil olduğu ileri sürülen konuşma metinleri ki çapraz sorguda da bunlar ileri sürüldü, bunlarla da ilgili sorular soruldu. Bunlar Mehmet Haberal ile ilgili delilleri taşımamaktadır ve hepsi birbiri içine girmiştir. Bunun ötesinde önemli bir şeyi belirtmek istiyorum Sayın Başkanım, o da şudur. CMK son derece önemli ve ne kadar usule aykırı hareket edildiğini gösteriyor. 18. ayrımın sonu, sayfa 218.